Ayrım 19, Gökdelen, Tahsin Yücel, sayfa 242, 11. Temel Diker belki 100 kez düşündü bunu, her seferinde de aynı sonuca vardı. Düşlerinin arsasını neredeyse yok pahasına ele geçirmesini, Hikmet Baba'nın böyle korkunç bir biçimde öldürülmesine borçlu olacağını önceden söyleselerdi, büyük olasılıkla karşı çıkardı. Korkunç olayı izleyen günlerdeki tutumuyla da kanıtladı bunu. Hikmet Baba'nın hiçbir yakını ortaya çıkmayınca kendi adamlarını görevlendirdi, İstanbul'un küçük ama güzel bir mezarlığında boğaza bakan bir yer satın aldı ona, görkemli bir cenaze töreni düzenletti ve yüzünde yürek parçalayıcı bir acı anlatımı, rahmetlinin namazının kılınmasından toprağa verilmesine kadar törenin her evresinde bulundu. Bu arada daha birkaç gün öncesine kadar küçük evin yerinde yükselecek Gökdelen için görkemli bir temel atma töreni düzenlemeyi düşünmüşken hem törenden vazgeçti hem de temel atmayı tam bir hafta erteledi. Uzun sözün kısası Hikmet Baba'nın ölümü kısa bir süre içinde olsa her şeye biraz uzaktan, biraz soğuk bakmasına neden oldu. Ancak tüm İstanbul yeni biçimini ve yeni kimliğini üstlenmek için Hikmet Baba'nın öldürülüp evinin yerle bir edilmesini bekliyormuş gibi, en gözdeleri başta olmak üzere hiçbir semt, hiçbir cadde, hiçbir sokak, hiçbir yapı New Yorklu'nun dört bir yana yayılarak ortalığı toza ve gürültüye boğan dev makineleri karşısında direnemez oldu. Önce bir zamanların çok görkemli ve çok pahalı yapıları kulakları sağır eden bir gümbürtü ve yoğun bir toz bulutu içinde anlamsız bir yığına dönüşüyor, sonra önceden uygun yerlere yerleştirilmiş makineler ileriye fırlayarak iç içe geçmiş demir ve beton parçalarından oluşan bu yığını hızla kemirip yutmaya girişiyorlar. Bunların işlerini bitirmesiyle üçüncü bir dev makine dizisinin her türlü insan izinden arınmış olan alanı oymaya başlaması bir oluyordu. Arabalar ve insanlar şöyle bir duraladıktan sonra hızla uzaklaşıyorlardı oradan. New Yorklu'nun gökdelenlerinin kentin hemen her semtinde yükselmeye başlamasından sonra, kent içinde bile gidecekleri yerlere kişisel uçaklarıyla gitmeyi, sınıflarının vazgeçilmez bir göstergesi saymaya başlamış olan büyük patronlar ve gözde CEO'ları, şimdi her gün dört bir yanı sarmış toz bulutları içinde yollarını şaşırmak, daha da kötüsü, başka bir uçağa çarpmak korkusuyla bu alışkanlıklarından bir süre için vazgeçip sıradan insanlar gibi yer düzeyinde gidip gelmeye boyun eğiyorlardı. New Yorklu işlerinin en sonunda hız kazanmış olmasından mutluluk duyuyor, toz ve gürültüden yakınanlara da artık eşiğine gelmiş bulunduğumuz esenlik ve dinginlik çağının muştusu olarak değerlendirmelerini ve 2-3 yıl daha dişlerini sıkmalarını salık veriyordu. Bu tür açıklamalarda bulunmasına gerek de yoktu doğrusu. Kentin dört bir yanını yıkım ve yapım gürültüleri sardıktan sonra kentliler de yavaş yavaş onun büyük amacını paylaşmaya, onun istediği gibi davranmaya başlıyorlardı. Görsel ve yazılı basının bu konuda en ufak bir anıştırma ya da yakıştırma yapmamış olmasına karşın hemen herkes New Yorklu'nun kentte gökdelen yapımını baş döndürücü bir biçimde hızlandırmış olmasıyla yargının özelleştirilmesi arasında neredeyse dolaysız bir bağıntı kuruyor, yargının hala kamu kesiminin elinde bulunmasına karşın güçsüzün güçlü karşısında hiçbir zaman haklı görülmeyeceği ilkesinden yola çıkarak TTHO'nun en büyük paydaşı Temel Diker'in bundan böyle hep haklı çıkarılmaya, yargılı olduğuna inanıyor, bunun kaçınılmaz sonucu olarak da onun yanında yer almaya yöneliyorlardı. Ancak öncelikle İstanbul'un büyüklü küçüklü yüklenicileri kapıldı eğilime. Özellikle yüzyılın başlarında yapılmış ve o dönemde sahiplerinin ve mimarlarının övünç kaynağı olmuş 50-60 katlı gökdelenlerin birbiri ardından yıkıldığını gördükten sonra Temel Diker ve değişmez örnekçesi karşısında direnmenin olanaksız olduğunu anladılar. Bedeli neyse ödemek koşuluyla aynı örnekçeyi aynı biçimde uygulamak için izin ve yardım istediler ondan. Temel Diker de hiç duralamadan verdi bu izni. Adamların böyle bir dilekte bulunmamış olmalarına karşın kendi makinelerinden ve kendi uzmanlarından da yararlanabileceklerini, hatta sıkıştıklarında kendisinden borç bile isteyebileceklerini söyledi onlara. Çalışmalarınız bizim denetimimize açık olsun. Gökdelenlerimiz arasında bir farklılık bulunmasın yeter dedi. Bu cömertlik karşısında şaşkınlıklarını ya da hayranlıklarını dile getirmeye çalışanlara da benim tek derdim bu kenti yeniden kurmak. Amacımı gerçekleştirdikten sonra hiç kimseden hiçbir şey beklemeden, ellerim ceplerimde bir an bile arkama bakmadan çekip gidebilirim demekle yetindi. Ne olursa olsun 3 ay gibi kısa bir süre içinde İstanbul uçsuz bucaksız bir inşaat alanına dönüşürken herhangi bir köşesinde onun tek örnekçesi dışında bir yapı dikme olanağı kalmadı. Yüklenicileri önce kentin sonra tüm ülkenin yüksek gelirli insanları izledi. Bu kişiler sayıları her ay hatta her hafta biraz daha artan, kamu kuruluşlarının elinde bulunan kimi yapılar dışında kendilerine benzemeyen her yapıyı ezip geçerek hızla kendi sokaklarına doğru ilerleyen dev yapıların yanında kendi konutlarını her geçen gün biraz daha küçük, biraz daha zavallı, biraz daha çirkin görmeye başladılar. Kimi insanlar bilemedim bir yıl öncesine kadar içinde mutlu oldukları, yeterince rahat, yeterince geniş buldukları, yerine, biçimine, eşyalarına ilişkin en ufak bir eleştiriye katlanamadıkları, hatta başka hiçbir konutla değiştirmeyeceklerini söyledikleri sevgili evlerinden kümes ya da kulübe diye söz etmeye başlamışlar, onları yok pahasına yüklenicilere bırakarak herhangi bir diker gökdeleninde de herhangi bir daireye yerleşmekten başka bir şey düşünmez olmuşlardı. Büyük düşünü bir an önce gerçekleştirmek isteyen Temel Diker de bu konuda her türlü kolaylığı gösterdi onlara. Gerek kendi kuruluşunun sorumlularına, gerek kendi tasarımını uygulayan yüklenicilere de bu iyi insanlara olanakların el verdiği ölçüde yardımcı olmalarını söyledi. Böylece kimi istekliler büyük indirimlerden yararlandırıldı, kimilerine bıraktıkları konut karşılığında diledikleri gökdelende daire verildi, kimilerinin sorunu çok elverişli taksitlerle çözüldü. Öte yandan İstanbullu kenterler, fırsat bu fırsat bir daha ele geçmez diyerek varlarını yoklarını gökdelen dairelerine yatırırken, Bursa'nın, İzmir'in, Ankara'nın, Adana'nın, Kayseri'nin, Eskişehir'in, Manisa'nın kodamanları için İstanbul'da büyük bir gökdelen dairesi aldıktan sonra, her hafta sonu Mekke ile kendi gökdeleninin damındaki alana inip hafta sonunu dönemin beğenisi uyarınca döşenmiş dairesinde geçirmek ülküsel bir yaşam biçimi, bir zenginlik ve üstünlük göstergesi olup çıktı. Uzun sözün kısası olanağı bulunan tüm kenterler gökdelenlere yerleşiyor, yerleştikleri katların yüksekliği oranında aşağıları ve aşağıdakileri küçük görüyor, yollarda oraya buraya seyirten insanları birer karınca olarak niteleyecekleri geliyordu. Ancak günler geçtikçe aşağılara indikleri ve dünyaya herkesle aynı düzeyden baktıkları zamanlarda da benzerlerini gene karınca gibi görmeye başlıyor, sonra yavaş yavaş eşleri, çocukları, hatta kendileri de küçülmüş, birer karıncaya, hem de yuvasını yitirmiş, alabildiğine yalnız birer karıncaya dönüşmüş gibi bir duyguya kapılıyor, bir an önce yukarılara, gökdelenlerine dönmek istiyorlardı. Aynı biçimde yukarıda ya da aşağıda hiçbir engelle karşılaşmadan hızla ilerledikleri bir sırada bir yandan artık yolların çok geniş ve çok açık olduğunu, uzun süre aynı noktada beklemelerin çok gerilerde kaldığını düşünerek şöyle derin bir oh çekmek üzereyken tüm varlıklarının buz gibi bir yalnızlıkla kuşatıldığını duyarak ürperiyor, ortamlarını oluşturan yükseklik ve genişlik bunalımından sıyrılmanın olanaksızlığını somutlaştırır gibi oluyordu. Öte yandan hemen her yerde aynı yükseklik, aynı genişlik, aynı yapılar ve aynı kaldırımlarla karşılaştıklarından ne kadar yürürlerse yürüsünler, zırhlı arabalarını ne kadar hızlı sürerlerse sürsünler, mekikleriyle ne kadar yükselebilirlerse yükselsinler, hep yerlerinde sayıyorlarmış gibi bir duyguya kapılıyor, kolay kolay da bu duygudan sıyrılamıyorlardı. Bir inişten aşağıya inmek ya da bir yokuştan yukarıya çıkmak bile bir düş olup çıkmıştı neredeyse. Temel Diker engebeden tiksindiğinden, bunun sonucu olarak da düzlem farklılıklarını olabildiğince indirgemeye çalıştığından, gökdelenler yalnızca birbirlerini, yani bir bakıma kendi kendilerini görüyorlardı. Yıkma izni alınamadığından hala yerlerinde kalmış birkaç tarihsel yapıysa, bu aynalıkta anlamlarını ve güzelliklerini tümden yitiriyor, birer aykırılık izlenimi uyandırıyordu. Veysel Çakır resimli gündemdeki köşesinde sık sık değiniyordu bu gidişe. Her seferinde de dalgasını geçiyor. New Yorklu'nun gökdelenlerinin ülkeye olmasa da kente eşitliği getirdiğini ve eski düzenin tüm kalıntılarını, mahalleyi, komşuluğu ortadan kaldırmaya, bu arada böyle bir ortamda yoksullara yer olamayacağına göre yoksulluğa son verildiğini söyledikten sonra, İstanbul'un 550 metrelik gökdelenleriyle dünyamızın Tanrı'ya en yakın kenti olduğunu kesinliyordu. Ama 17 Eylül 2073'te yayımlanan Büyük Utku başlıklı yazısını bu düzeye ancak 21. yüzyılın son çeyreğine doğru ulaşabilmiş olmamıza bakılırsa, insanlık gerçekten çok yavaş geriliyor diye noktalayınca, köşesi bir daha açılmamasıya kapatıldı ve kapatanların edimini ödüllendirmek için olacak, Çakır'ın yazılarından boşalan yerde sürekli olarak gökdelen tanıtımları yayımlanır oldu. Ancak bu beklenen değişiklik Temel Diker'den çok adamlarının işiydi. Çünkü o zamanının büyük bölümünü Özgürlük Anıtı'nın ve Hikmet Baba'nın evinin yerinde yükselecek gökdelenin yapım çalışmalarını izlemekle, çalışanları bu iki yapıtı olabildiğince erken bitirmeye zorlamakla geçiriyordu. Özellikle de Hikmet Baba'nın evinin yerinde yükselecek gökdeleni yapanları sıkıştırıyor, "Elinizi çabuk tutun çocuklar, bir an önce yerleşmek istiyorum buraya," diyordu. İşin tuhafı, Hikmet Baba'nın acıklı ölümünün etkisinden hala kurtulamamıştı. Bir türlü unutamıyordu onu. Unutmak şöyle dursun, çok daha kolay ve çok daha kestirme yollar varken, Hikmet Baba'nın evini elinden alabilmek için yargıyı özelleştirmek gibi fazlasıyla dolambaçlı ve sonu belirsiz bir yol seçerek bu korkunç ölüme neden oldu diye zaman zaman can tez cana kızıyor. "Ben bu işi mafyayla çok daha kolay çözerdim. Hem bu kadar gecikmezdik, hem de şimdi Hikmet Baba yaşıyor olurdu," diye söyleniyordu. 21 Eylül 2073 günü saat 18'e doğru TTHO'nun yönetim kurulu toplantısının başlamasına çeyrek saat kala Can Tezcan'a da açık açık söyledi bunu. "Biz bu işi yanlış yaptık arkadaşım. Hem arsanın bize geçmesini fazlasıyla geciktirdik, hem Hikmet Baba'yı yitirdik. Şimdi de bu senin kokmaz bulaşmaz yönetim kurulunda saçma sapan konularla zaman öldürüyoruz," diye yakındı. Can Tezcan kıpkırmızı kesildi birden. "Dur bakalım, daha her şey bitmedi," dedi sert bir sesle. Temel Diker güldü. "Yani sen Hikmet Baba bugün yarın mezardan çıkıp aramıza mı dönecek diyorsun?" diye sordu. Can Tezcan daha da sertleştirdi sesini. "Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Daha her şey bitmedi," diye yineledi. "Tam tersine, her şey yeni başlıyor. Hele şu toplantımızı yapalım, gündemimiz bayağı yüklü." Yönetim kurulunun gündemi yüklüydü, tartışılan konuların da önemli olduğu anlaşılıyordu. Ama en azından başlangıçta Temel Diker hiçbiriyle ilgilenmedi. "Daha her şey bitmemiş, şu lafa bak, daha her şey bitmemiş," diye yineleyip durdu içinden. En az 10 kez bir daha dönmemek üzere çıkıp gitmeyi ve bu saçma ortaklıktan ayrılmayı düşündü. Sonra birdenbire kurulda en çok sinirlendiği adam, süpermarketler kralı Tolga Caymaz söz alınca onu dinleyeceği tuttu. İstanbul'daki adliye yapılarının nasıl kullanılacağı konuşuluyor, o da hem hukuk okumuş bir arkadaşınız hem eski bir İstanbullu olarak duvardaki kocaman kent planında söz konusu yapıları bir bir gösterip, tarihsel ve sanatsal özelliklerini belirterek her biri için bir öneride bulunuyor ve ilke olarak Adalet Bakanlığı'ndan TTHO'ya intikal etmiş bulunan yapıların hiçbirinin kullanım dışı bırakılmamasını istiyordu. Temel Diker ortağının son sözünü bir kez daha yineledi içinden, sonra masaya zorlu bir yumruk indirdi. "Söz istiyorum, yöntem konusunda söz istiyorum hemen," dedi. Söz verildi, o da 5 dakika içinde açıkladı düşüncesini. Yargının özelleştirilmesiyle yepyeni bir düzen kurulmaktaydı ülkede. Bu yeni düzeni geçmişin köhne ve bodur yapılarında sürdürmeye kalkmak büyük bir çelişki olur, kentin yeni yeni belirginleşmeye başlayan uyum ve bütünlüğünü de bozardı. Öyleyse Caymaz Bey'in önerdiği yanlıştan uzak durmak ve tıpkı yargının kendisi gibi yenilenmekte olan güzel İstanbul'umuzun gökdelenlerinden birinde sürdürmesini sağlamak gerekirdi. Yönetim kurulunun bunu masraflı bulması durumunda kendisi Temel Diker olarak şu anda yapımı bitmek üzere olan gökdelenlerinden birini TTHO'ya armağan etmeye hazırdı. Konuşma alkışlarla karşılandı. Hemen sonra da Genel Yazman Sabri Ser'in söz alarak öneriyi gönülden desteklediğini, başkanın da kendisiyle aynı görüşte olduğundan kuşku duymadığını, Ancak bugün TTHO'nun hiç kimsenin bağışına gereksinimi bulunmadığını, bir başka deyişle yerleşeceği gökdelenin ücretini hemen ödeyebilecek güçte olduğunu, ayrıca adaletin saygınlığı gereği taşrada kurulacak bölge mahkemelerinin de benzer nitelikte gökdelenlerde etkinlik göstermesinde yarar bulunduğunu söyledi. Temel Diker bu tür durumlarda sık sık yaptığı gibi çenesini sol yumruğuna dayayarak bir dakika süresince düşündü, sonra gülümseyerek ayağa kalktı. Bir kez daha söyleyeyim, ben TTHO'dan para istemiyorum. Kullanmayacağımız eski yapıları bana bırakın, yeter dedi. Bir süre düşündü, gene gülümsedi. Kullanmak üzere değil, yıkmak üzere diye ekledi. Yıkmak ve yerlerine gökdelenler dikmek üzere. 2 saat sonra aynı gökdelenin bir başka bölümünde Can Tezcan ve Sabri Serin'le son karar onuruna kadeh tokuştururken, o toplantı öncesindeki çıkışından dolayı nasıl özür dileyeceğini bilemiyor, kendi kendini yiyordu, sonunda Can Tezcan'a sarılıp yanaklarını öptü. ''Senin gibi akıllı adam zor bulunur.'' dedi. ''Her şey yeni başlıyor.'' dedin. ''Ben de bir şey anlamayıp kızdım. Ama aradan 2 saat geçmeden haklı çıktın. Bu işin böyle olacağını düşünmüştün değil mi?'' Can Tezcan hiçbir şey anlamadan baktı. ''Hangi işin?'' diye sordu. ''Hangi işin olacak? Kentin en değerli yerlerini kapatan adliye yapılarının.'' Can Tezcan anlamlı bir biçimde gülümsedi. ''Hayır, düşünmemiştim.'' dedi. ''Ama bu işe girmemin tek amacı Hikmet Baba'nın arsası değildi. Bu işin bizim elimizi her bakımdan güçlendireceğini biliyordum.'' Temel Diker gözlerini yere dikti, sonra bir Can Tezcan'a bir Sabri Serin'e baktı, gizemli bir biçimde gülümsedi. ''Hadi kalkın gidiyoruz, size bir sürprizim var.'' dedi. ''Bu saatte mi, ne sürprizi bu böyle?'' dedi Can Tezcan. ''Gül evde beni bekliyor, bensiz sofraya oturmaz. Telefon et, birkaç saat gecikeceğini söyle.'' Can Tezcan Sabri Serin'e baktı, Sabri Serin gülümsedi. ''Patron bir kez koymuş kafaya, direnmek boşuna.'' dedi. Can Tezcan yeniden Temel Diker'e döndü o zaman. ''İyi de nereye götüreceksin bizi?'' diye sordu. Temel Diker gizemli bir biçimde güldü. ''Şu İstanbul'da herkesin gitmeye can atıp da gidemediği yere, özgürlük anıtına.'' dedi. Can Tezcan birden heyecanlanıverdi. ''Bak, bu öneriyi geri çevirmem işte.'' dedi. ''Ben de herkes gibi çok merak ediyorum. Bu anıtı Temel Diker yapmıyor. Görünmez Amerikalılar ya da şeytanlar yapıyor.'' diyorlar. ''Tamam.'' dedi Temel Diker. Sonra Sabri Serin'e döndü. ''Sen de geliyorsun elbette.'' diye ekledi. Sabri Serin boynunu büktü. ''Yazık ki hayır.'' diye yanıtladı. ''O dikey gökkuşağının içinden geçmeyi ben de çok isterdim ama olanak yok. Anadolu gezisinden dönen arkadaşlarla bu akşam son toplantımızı yapacağız. Yarın sabah başkanıma sonuçları sunmam gerekiyor.'' ''Toplantını bir gün erteleyemez misin?'' ''Olanak yok çünkü Adalet Bakanı sıkıştırıp duruyor bizi.'' ''O zaman ben başkanı alıp giderim, sen de başka bir gün gelirsin. Hadi Sayın Başkanım, gidiyoruz.'' Sayın Başkan ortağıyla birlikte asansöre girerken de, çatıda ortağının Amerikan yapımı uçağına binerken de, uçak havalanırken de, uçağın havalanmasından 4 dakika sonra İstanbulluların adını dikey gökkuşağı koydukları dev ışık silindirine yaklaşırken de dingin mi dingindi. Ama birdenbire kendini bu silindirin içinde bulunca soluğu kesilir gibi oldu, elini içgüdüyle yüreğinin üstüne bastırdı, hemen arkasından ama gene içgüdüyle gözlerini yumdu, kendisine çok uzun gibi gelen bir süre, uçak bu ışık çemberinin içinde döne döne düşmekteymiş gibi bir duyguya kapıldı. En sonunda arkadaşının elini elinin üstünde duyup da gözlerini açtığı zaman uçağın neredeyse uçsuz bucaksız bir alanda durmuş olduğunu gördü. ''Nereye geldik? Burası neresi Tanrı aşkına?'' diye sordu. ''Neresi olacak? Anıtın ayaklığındayız.'' dedi Temel Diker. Ama sanki o değil de bir başkası konuşmuş gibi geldi Can Tezcan'a. Bir dakika sonra uçaktan indiklerinde nereden geldiğini anlayamadığı, ufak tefek sürücüsünü bizim gibi insanlara benzetmekte zorlandığı, üstü açık bir arabada ilerlerken de gördüklerinin gerçekliğinden kuşku duydu. Araba bir asansör kapısının önünde durdu. Sürücü saniyesinde yere atlayıp asker gibi selam durdu. Onun arkasından Temel Diker de indi, sonra gülümseyerek kendisine de elini uzattı. ''Hadi yukarıları görelim.'' dedi. Can Tezcan yüreği çarpa çarpa indi arabadan, gene yüreği çarpa çarpa sürücünün açtığı kapıdan koca bir oda büyüklüğünde bir asansöre girip gözlerini göstergelere dikti. Temel Diker bir şeyler söyledi. Ama o gözlerini göstergeden ayıramıyordu. Bu yeşil rakama bakılırsa 7. kattaydılar. Şaşkınlıkla bu yeşil 7 rakamını gösterdi Temel Diker'e. O da gördüğü çok doğal bir şeymiş gibi gülümsedi. "Evet, 7. kattayız, yer düzeyinde," dedi. Bir kat, iki kat, üç kat, dört kat daha çıktılar. Asansörün duvarları camdı ama ne bir insan, ne bir araç, ne bir aygıt, hiçbir şey görünmüyordu ortalıkta. İnsanın tüylerini ürperten apak bir aydınlık, tüm gördüğü buydu. Buralar nereleri, insanlar nerede çalışıyor, yoksa artık çalışmalar bitti mi, yoksa her şey kendi kendine mi yürüyor, diye sordu. Temel Diker güldü. "Sen ille de adam görmek istiyorsun. Gel öyleyse," diyerek asansörü 27. katta durdurdu. Sonra koluna girdi. Sol yanda cam bir kapıdan geçirerek ak bir ışıkla aydınlanan büyük bir odaya getirdi onu. Burada her biri bir bilgisayarın başında oturan 6 kişi arkalarına yaslanmış durumda. Önlerindeki ekranın üzerinde devinen bir takım renkli ama hiçbir somut nesneyi çağrıştırmayan görüntüleri izliyor. Arada bir, birbirlerinden bağımsız olarak bir iki tuşa dokunuyor, sonra yine arkalarına yaslanıyorlardı. Can Tezcan en az 5 dakika süresince hiçbir şey anlamadan izledi onları, sonra arkadaşına doğru eğildi. "Neyse, az da olsa birkaç kişi varmış," dedi. Temel Diker gene güldü. "Daha ne olsun? Senin gibi üç koca gökdelen katını bir sürü adamla dolduracak değildim herhalde," diye yanıtladı. Can Tezcan şaşkınlık içinde biraz daha yaklaştı arkadaşına. "Hepsi bunlar mı?" diye sordu. Temel Diker gene koluna girdi, kapıya doğru yöneltti onu. "Daha ne olsun?" diye yineledi odadan çıktıkları zamanda. "Ama bunlar kol bacak yalnızca, bir de beyin var, o iki kat yukarıda," dedi. Can Tezcan birden durdu. "Başka?" diye sordu. Temel Diker bir kahkaha attı. "Daha ne olsun? Yapım evresi çoktan başladı," dedi. Gene koluna girerek asansöre doğru götürdü onu. Can Tezcan yürümüyor da arkadaşının zorlamasıyla sürükleniyordu sanki. Bir de tüm varlığında anlatılmaz bir ürperti duyuyordu. Ortalıkta dünyanın sonuymuş gibi kimsecikler yoktu. Yalnız yürüdükleri yerin altından, tavanın ve çevrelerindeki duvarların içinden sürekli olarak bir şeyler akıyormuş gibi bir izlenim uyanıyordu insanda. Birden Rıza Koç'un işçilerin elenişine ilişkin sözlerini anımsadı. "Olacak şey değil," diye düşündü. "Bu herif yıllardır toplumun dışında yaşıyor ama onun yönelimlerini benden çok daha iyi kavruyor." Bu sırada asansörün kapısı açıldı. Yumuşak bir ışıkla aydınlanan çok geniş bir kapalı alana çıktılar gene. Temel Diker'in koluna girdi. Bir heykel ayaklığının koca bir gökdelene denk olabileceğinin, hatta bir gökdelene yukarıdan bakabilmesinin göz görmedikçe tasarlanamayacak bir şey olduğunu söyledi. Temel Diker başıyla onayladı söylediğini, hemen arkasından da üzerinde kocaman kırmızı harflerle "Girilmez" yazan bir camlı kapıyı açarak "Buyur, sana sözünü ettiğim beyin burada. Ustalar ustası Perihan Söylemezoğlu," dedi. Aynı anda koca kafalı, ufak tefek, çok kambur ve çok esmer bir orta yaşlı hanım yerinden fırlayarak önlerine dikildi. "Hoş geldiniz efendim, onur verdiniz," dedi. O Can Tezcan'la el sıkışırken Temel Diker ünlü dostunu anıtın yapımı konusunda bilgilendirmek için getirdiğini söyleyince de yeniden koltuğuna oturdu hemen, bilgisayarında bir iki tuşa basarak karşı duvarda dev bir ekran oluşturdu. Arkasından bu ekran üzerinde New York'taki ilk örnekçeyi ve boyutlarını, onun arkasından şimdi yapılmakta olan anıtın o andaki görünüşünü, onun arkasından ilk örnekçenin 3 katına ulaşacak yeni anıtın bittiğinde çevre içinde sunacağı görünümü, onun arkasından da görüntüyü yavaş yavaş yaklaştırarak Signora Bartoldi'nin tuttuğu meşalenin tıpkısını, tıpkı Signora Bartoldi gibi tutan ama meşaleyi tutan kolu Signora Bartoldi'ninkinin tersine tümüyle kapalı olan Nokta Hanım'ı gösterdi. Sonra çok kambur ve çok esmer kadın başka ayrıntılara geçerken Can Tezcan titreyen bir sesle "Peki sanatçı, sanatçı yani heykeltıraş nerede?" diye sordu. Çok kambur ve çok esmer hanım gülümsedi. "Öyle biri yok efendim," dedi. Sonra kısa bir duralamanın ardından önündeki bilgisayarı gösterdi. "Ya da isterseniz şu küçük aygıt," diye ekledi. Ona Nokta Hanım'ın ve Bayan Bartoldi'nin fotoğraflarını verdik. O da gerisini isteklerimiz doğrultusunda tamamladı. Can Tezcan şaşkınlık içinde bir bilgisayara bir bu küçük kadına baktı. Peki ayakların dev taşları, heykelin madeni, daha ne bileyim, tüm bu gereçler nereden bulunuyor ve ortalıkta işçi mişçi görünmezken anıtın yapımı nasıl böyle hızla ilerliyor diye sordu. Kadın güldü. Aşağıda arkadaşlarımız bilgisayarlarının başında taşı, madeni ve camı oluşturacak öğeleri yönlendirip biçimlendiriyorlar dedi. Can Tezcan büsbütün şaşırdı. Umarım benimle dalga geçmiyorsunuz dedi. Bu kez de küçük kadın şaşırdı. Siz Temel Bey'in gökdelenlerinin nasıl yapıldığını da mı görmediniz diye sordu. Diker Konut AŞ bu alanda tüm dünyada bir numaradır. Can Tezcan şaşkınlık içinde Temel Diker'e döndü. Bu kadarını bilmiyordum, sen de hiç anlatmadın dedi. Temel Diker çok kambur ve çok esmer kadının başını okşadı. Bir numara olan şu gördüğün küçük hanımdır. Burada gökdelen yapımında uyguladığımızdan da ileri bir teknik uyguluyor dedi. Can Tezcan hiçbir şey söylemedi. Küçük kadınla Temel Diker de şaşkınlığını göz önüne alarak uygulamalar konusunda ayrıntılara girmemeyi yeğlediler. Buna karşılık istemeleri durumunda bu anıtı 2 hafta içinde bitirebileceklerini, ancak hem uyguladıkları ileri yöntemin çalınmasından korktuklarını, hem de Cihangir'de yapımı sürmekte olan ayrıcalıklı gökdelenle aynı zamanda bitirmek istedikleri için işi ağırdan aldıklarını söylediler. Sonunda Temel Diker, "Biz de gidelim artık, Gül Hanım daha fazla beklemesin," dedi. Tam kapıdan çıkacakları sırada geri döndü, Perihan Hanım'a doğru eğildi, bir şeyler söyledi, sonunda da "Konuştuğumuz numarayı unutmadın herhalde," diye fısıldadı. Can Tezcan yalnızca numara sözcüğünü seçebildi. Ama şu 40-50 dakika içinde o kadar şaşırtıcı şeyle karşılaşmıştı ki, numara sözcüğü hiçbir yankı uyandırmadı kafasında. Perihan söylemez oğlu. Adı kendinden uzun diye geçirdiği içinden başını arkalığa yaslayarak gözlerini yumdu. Ancak uçaklarının havalanmasından en çok 1 dakika sonra Temel Diker'in "Sağına baksana, ne var orada öyle?" demesi üzerine gözlerini açıp da bilemedin 10 metre ötesinde Tunç'tan bir Nokta Hanım'ın belki her zamankinden de güzel uçağa eşlik ettiğini gördü. "Nokta Hanım, Nokta Hanım," diye söylendi ama ortadan silinmek için adının söylenmesini bekliyormuş gibi Nokta Hanım aynı anda gözden siliniverdi. Ne var ki yolda da evde de bir türlü gözlerinin önünden silinmedi Nokta Hanım'ın görüntüsü, yalnız silinmemekle de kalmıyor, insanı başka bir insana dönüştürüyordu. O Nokta Hanım'ın benzersiz görüntüsünü anlatmaya çalıştığı her seferde Gül Tezcan gülümsüyor, "Sen bir tuhafsın bu akşam," diye söyleniyordu. O da içini çekiyor, "O görüntüyü görseydin, böyle konuşmazdın," diyordu. 19. ayrımın sonu sayfa 256.